Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere son birkaç programdır Nebe suresini hem okumaya hem anlamaya hep birlikte gayret ediyoruz. İnşallah bu haftada programımızın başında tabii şu ana kadarki geldiğimiz yeri kısaca bir hatırlarız. Ardından inşallah 17. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. 17. ayet-i kerime ve meali şerifini takdim ederek inşallah bu haftaki programımıza başlamış olmayı ümit ediyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam 17. ayet-i kerimeye gelene kadar şöyle kısaca bir hatırlayacak olursak hem de dinleyenlerimize de hatırlatmış oluruz, kendimiz de hatırlamış oluruz diye şöyle bir özetleyecek olursak surenin başından itibaren öncelikli olarak bir dikkat çekme vardı. Müşriklerin kendi aralarında bir ihtilafa düştüğü, bir dehşetli haberle alakalı, bu büyük haberle alakalı anlaşmazlığa düştüğü ve bunun aslında yersiz olduğu ifade ediliyor. Bu anlaşmazlığa ne hacet, onun ne olduğunu yakında bilecekler, yakında gerçeği görecekler diye. Ardından Cenab-ı Rabbül Alemin'in bizler için yeryüzünde farklı farklı nimetleri yaratmış olmasına dikkat çekiliyor. Yeryüzünü döşek yapmadık mı? Dağları da o yeryüzünü tutan sağlam birer kazık yapmadık mı? Sizleri çiftler halinde yarattık. Uykunuzu birer dinlenme kıldık. Geceyi sizin üstünüzde bir örtü yaptık karanlığı ile. Gündüzünüzü de işte maişetiniz için, geçiminiz için bir çalışma zamanı, bir maişet zamanı kıldık. Ardından üstünüzde 7 kat sapasağlam gök bina ettik. Oradaki güneşe hususi olarak alev alev yanan, parıl parıl parıldayan bir lamba misali güneşi yarattık. Sizlerin emrine amade kıldık. Sonrasında yoğunlaşmış bir halde yağmur dolu bulutlar, bunlardan şarıl şarıl tabiri caizse akan sular ve bu sular neticesinde daneler, bitkiler bitirilmesi ve en nihayetinde de ağaçlar, bahçeler, yemyeşil bağlar bitirelim diye bu suları indirdik gibi türlü nimetler sayılmıştı. İnşallah 17. ayet-i kerimede de Cenab-ı Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnne yevmel fasli kâne mîgâta. Şüphesiz o hüküm ve ayrışma günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. Evet hocam, buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, ayet-i kerimede yevmul fasl. Fasl ayırmak demek aslında kelime anlamı. Tabii hüküm verildiği zaman da insanlar birbirinden ayrılmış oluyor. Doğru ile yanlış, hak ile batıl ya da insanların amellerinin dereceleri ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. Bu bakımdan hüküm manasına gelmiş oluyor. Yevmul fasıl, hüküm günü, ayrışma günü, kâne mikâta, vakti belirlenmiştir. Yani buradan anlıyoruz ki kıyamet, hesap, bunların vakti Allah katında malumdur, bellidir. Dolayısıyla hüküm günü Allah Teala'nın hoşbaht olanlarla bedbaht olanlar, yani ehli cennet ile cehennemlikleri birbirinden ayıracağı, hatta onları kendi içlerinde farklı derecelere, farklı derekelere, amellerine göre hangi durumda olacaklarına göre ayırdığı, belirlediği bir gün, vakti belirlenmiştir. Tabi Allah Teala mahlukat arasında hüküm verirken onların amelleri, ahlakları, durumları itibariyle hüküm verecektir. Tabi insanlar bir takım ameller işliyorlar, niyetleri farklı, ihlasları farklı, hayır amel işleseler bile ya da günahkar olsalar bile onların da kendilerine göre bir takım günahların da efendim isyanın da küfrün de kendine göre dereceleri var. Cenab-ı Hak bu şekilde onları birbirinden ayıracak, takdim edecektir. Bu hüküm gününün Allah'ın ilminde, ezeli takdirinde belirlenmiş olduğu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Yani Allah Teala için gizli saklı hiçbir şey yok. Onun ilminde dahil olmayan hiçbir şey yok. Özellikle bu çok mühim bir hadise olan mahlukat hakkında kıyamet, kıyametin kopması, hesap vesaire, onların da vakti, zamanı Allah katında bellidir, takdir edilmiştir. Burada lafzen baktığımız zaman ayet-i kerimede kâne mikâta, sanki bir geçmiş zaman manası da anlaşılıyor ama burada geçmiş zamanla kayıtlı değildir. Zaten bu geçmiş, şu an ve gelecek olarak bizim yaşadığımız zaman, bu da mahluktur. Bizim zamanımız da mahluktur. Allah Teala bununla sınırlı değildir. Onun için Allah geçmişi bildiği gibi, şu anı bildiği gibi geleceği de bilir. Yani bizim yaşadığımız geçmiş, gelecek bize mahsustur. Dolayısıyla buradaki kâne mikâta geçmiş zamanla kayıtlı değildir. Çünkü hüküm günü, kıyamet zamanın yaratılmasından önce karara bağlanmış bir husustur Allah Teala tarafından. Mikaten kelimesi belirlenmiş vakit anlamına geliyor. Yani vakti, zamanı belirlenmiştir. İşte öncekilerin ve sonrakilerin, ilk insandan itibaren hatta diğer mahlukat, cinler dahil olmak üzere dirilme zamanları, peşinden yaptıkları amellere göre, davranışlara göre ne kadar sevap, ne kadar ceza alacakları, bunlar bellidir. Bu belirlenen vakit, kıyamet ve kıyametten sonraki hadiseler ne ileri alınabilir, ne geriye bırakılabilir. Dolayısıyla bu belirlenmiş vakit özel bir vakittir. Allah Teala'nın bizlere vaat etmiş olduğu işte yeniden dirilme, amellere, insanların işledikleri amellerin karşılıklarının verileceği vakit olarak bu mikat kelimesi tefsir edilmiş genellikle müfessirler tarafından.
Evet hocam, buradan itibaren de zaten aslında baktığımız zaman o büyük haber yavaş yavaş açıklanmaya başlıyor. Burada kesin olarak bir şey, bizce meçhul, fakat Rab katında bunun kesinlikle malum olduğuna dair bir ifadenin ardından da gelen 18. ayet-i kerime de şöyle buyruluyor. Estaizubillah, bismillah. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَ. O gün sura üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz. Buyurun.
Evet, tabii bu ayet-i kerime önceki 17. ayetteki hüküm gününü açıklamaktadır. O günün ne kadar büyük, ne derece dehşetli olduğunu ifade etmektedir bu 18. ayet-i kerime. İşte o günde, yani o kıyamet gününde, aslında hesap hüküm gününde sura üfürülür. Siz de bölük bölük Allah'a gelirsiniz, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelirsiniz buyuruluyor. Tabii burada aslında sura üfürülmesi hüküm gününden öncedir sıra itibariyle. Yani sura üfürüldüğü zaman kıyamet kopar. Birinci, ikincisinde de insanlar yeniden diriltilip mahşere doğru harekete geçerler. Dolayısıyla bunun burada önce hüküm gününün, sonra sura üfürülmesi, netice itibariyle bunlar birbiriyle alakalı, aynı konuyla ilgili hususlar olduğu içindir. Özellikle hüküm gününün belki önce zikredilmiş olması, yani ahirete hüküm gününün öncelikle zikredilmiş olması, insanların o güne daha çok hazırlanmaya sevk edilmesi bakımından öncelikle zikredilmiş olabilir. Tabii işin bir de edebi tarafı da var. Bu iki hadise, yani sura üfürülmesi, sonra yevmul fasıl, hüküm günü, insanlar arasında hüküm verilme zamanı, akıp giden bu ahiret sürecinde meydana geleceği için Cenab-ı Hak burada sura üfürülmeyi ikinci sırada zikretmiştir. Başlangıçta sura üflenecek, devamında ise hüküm verilecektir. Netice itibariyle hükmün başlangıcı ve sonuçları birbirinin devamı olduğu için ayet-i kerimede böyle bir takdim tehir söz konusu. Nefh kelimesi var, yunfehu. Üflemek demek nefh kelimesi. Bir şeyin içerisine hava üflemek manasına geliyor. Bu kelimenin Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından bahseden ayet-i kerimede de kullanıldığını görüyoruz. Cenab-ı Hak meleklere işte Adem Aleyhisselam'dan bahsederken فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ. Ona şekil verdiğim ve ruhumdan nefh ettiğim, yani üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın ayet-i kerimesinde de burada nefh kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Yani üflemek manasına geliyor. Sur kelimesi, burada geçen sura üfleneceği ifade ediliyor. Sur kelime itibariyle boynuz şeklinde bir boru anlamına geliyor. Ama tabii buradaki bu şekilde ifade edilmiş olsa da biz bunun nasıl bir boru olduğunu, nasıl bir şey olduğunu şeklen aklımıza bir takım şeyler gelse de bunun keyfiyetini tam olarak bilemiyoruz. Nasıl bir boru ise veya nasıl bir şey ise ona üflendiği zaman birincisinde bütün can taşıyan bütün mahlukat canını verecek. İkinci defa üflendiğinde ise yeniden tekrar diriltileceklerdir. Buna üfleyecek olan da İsrafil aleyhisselam, malumunuz sura üfleyecek olan. Dolayısıyla bu malumattan hareketle ayet-i kerimeye şöyle mana verilebilir. Sizlerin dirilmeniz ve ruhlarınızın bedenlerinize bitişmesi, yani öldükten sonra birinciden ziyade burada ikincisi kastedilmiş oluyor. Bedenlerinizin, cesetlerinizin hayat bulması için ikinci kez sura üfürüldüğü gün bölük bölük gelirsiniz. Hakkın huzuruna, Allah'ın huzuruna gelirsiniz manasına. Tabii buradaki gelirsiniz ifadesi herkese, bütün insanlara, cinlere, belki bütün mahlukata yöneltilmiş bir hitaptır. Ayet-i kerimede tabii yevme yunfehu fissuri fete'tune. Te'tune gelirsiniz demek. Başındaki F harfi bu sura üfürüldükten sonra insanların mahşerde toplanmasını, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda toplanmasının hemen onun peşinde olacağı manasına geliyor. Hızlı bir şekilde toplanacaklarına işaret ediyor. Yani sura üflendiği gün kabirlerinizden dirilip kalkarsınız ve hiç beklemeden hemen bunun ardından mahşer yerine gelirsiniz, toplanırsınız manası bu F harfinden çıkarılabilir. Efvacen kelimesi fevç kelimesinin çoğulu. Belki birçok dinleyicimizin de bildiği işte efvaca, idaca enasullahi vel feth suresinde de bu kelime geçiyor, efvaca kelimesi. Aslında fevç bir grup insan, belli bir grup insan manasına geliyor fevç kelimesi. Ama çoğul olunca grup grup, bölük bölük manasınadır. Yine Ragıp İsfahani'nin El Müfredat diye Kur'an-ı Kerim kelimelerine dair bir eseri var malum. Orada bu kelimeyle ilgili olarak diyor ki fevç hızla gelip geçen kişiler demektir. Demek ki bu bir topluluk ifade ediyor ama bunlar hareket halinde hızla gelip geçen topluluk manasına gelir. Dolayısıyla bu bilgilerden hareketle ayet-i kerimenin manası sura üflendiği gün sizler çeşitli milletler halinde her milletin her grubun başında önderi olmak üzere gelirsiniz. Başka ayet-i kerimelerde de bu da ifade ediliyor Estaizu billah. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Biz diyor o gün her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلًا Kimlerin amel defteri sağdan verilirse onlar en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar. Yani demek ki bu fevç, yani efvaç dediği kıyamet gününde fevç fevç gelen insanların da başlarında eğer iyi insanlarsa, güzel insanlarsa güzel önderleri, kötü yanlış yolda giden insanlar idiyseler onların başlarında da onları yoldan çıkaran, kötülüğe sevk eden önderleriyle beraber bölük bölük geleceklerdir. Tabii bu efvacen kelimesine bir diğer mana da şu şekilde verilmiş. Bu bölük bölük insan grubu manasına olabileceği gibi işledikleri ameller birbirinden farklı, değişik olduğu için değişik amellere sahip değişik gruplar manasına da tefsir edilmiştir bu efvacen kelimesi bu ayet-i kerimede. Yani amellerinize göre, işlediğiniz amellere göre iyi veya kötü değişik durumlarda, farklı vaziyetlerde çeşitli gruplar ve zümreler halinde gelirsiniz şeklinde o zaman bu efvacen kelimesine mana verilebilir. Tabii bazı rivayetler var veya Peygamberimizin Miraç gecesinde de cehennemle ilgili veya cennetle ilgili bir takım farklı zümrelerden, gruplardan bahseden hadis-i şerifler var. İşte bazı insanların işte maymun suretinde, domuz suretinde, bazıları yüzüstü sürünerek sürüklene mahşere geleceklerine dair, bazılarının kör, hatta ayet-i kerimelerde de var, bazılarının sağır, bazılarının dilsiz olarak kıyamette haşrolunacakları, mahşerde toplanacakları, işte kimilerinin dillerinin göğüsleri üzerine sarkmış, dillerini çiğneye çiğneye gelecekleri, bir kısım insanların ağzından irin akacağı, onu görenlerin bundan rahatsız olacağı, tiksinecekleri, iğrenecekleri şeklinde rivayetler var. İşte bazı insanların ellerinin, ayaklarının kesik olacağı gibi daha pek çok farklı tasvirlerle Peygamberimizin anlattığı insan grupları var. İşte bunlar tabiiyle ilgili hadis şerhlerinde de bir takım yorumlar yapılmış, izahlar yapılmış veya hadislerde de açıklamalar var. Mesela işte bu maymun suretinde farklı farklı bölük bölük gelecek insanlardan maymun şeklinde gelecek olanların insanlar arasında kovuculuk yapan, dedikodu, laf getirip götürenlerin bu şekilde diriltileceği ifade ediliyor. Hatta bu tabii dedikodu çok kötü bir şey, gıybet çok kötü bir şey. Yani insan az çok bir dini hassasiyeti varsa helalden, haramdan insanlar sakınıyor ama maalesef bu dili, lisanı muhafaza etmek çok zor bir şey. Dedikodudan, gıybetten uzak durmak çok zor bir şey. Ruhul Beyan'da şöyle bir hikaye anlatılıyor. Bu dedikodunun, kovuculuğun, gıybetin kötülüğüne dair. Adamın birisi köle pazarına gitmiş. Tabii eskiden kölelik vardı. Bir köleye müşteri olmuş. Bu kölenin bir ayıbı kusuru var mı diye sorunca satıcı, köleyi satan adam demiş ki bunun kovuculuktan başka, laf taşımaktan başka bir ayıbı kusuru yoktur demiş. Alan müşteri de önemli değil gibi görmüş ve o köleyi satın almış. Tabii köle yeni sahibinin yanında evinde bir müddet kaldıktan, vakit geçirdikten sonra efendisinin hanımına demiş ki işte kocan seni sevmiyor, senin üzerine başka bir dost tutmak istiyor. Sen demiş eline bir ustura al, uyurken onun işte ense tarafından birkaç kıl kopar da ben demiş sana bir sihir yapayım. Kocan bu yanlış yola gitmesin, seni terk etmesin, seni sevsin diye hanımına böyle söylemiş. Daha sonra efendisine de gidip demiş ki senin hanımın bir gizli dost tuttu, seni öldürmek istiyor. Sen uyur gibi yap demiş, işin aslını, hakikatini göreceksin. Tabii bunun üzerine efendi uyur gibi yapıyor. Hanımına da başka şey söylediği için o da usturayı almış. Kocasının ensesinden birkaç kıl alacak, güya işte o da sihir yapacak vesaire. Hanımı elinde usturayla gelirken görünce işte bu kölenin dediklerine de inanmış ve hemen derhal yerinden fırlayıp karısını öldürmüş. Tabii böyle yapınca da hanımının akrabaları da öfkelenip adamı katletmişler. İki kabile arasında kavga, gürültü meydana gelmiş, kan davası meydana gelmiş gibi böyle bir hikaye anlatıyor. Ya olmuş mudur? Belki de olmuştur ama yani en azından bir sembolik bir hikaye de olsa ya bir dedikodunun, laf getirip götürmenin, fitne çıkarmanın yani böyle şerli insanların ne tür felaketlere sebep olacağını anlatması bakımından ibretli bir hikaye. Gerçekten olmuş veya olmamış olabilir, o ayrı bir konu ama yani demek ki insanlar arasında bu laf götürüp getirmek, dedikodu yapmak pek çok ailenin bozulmasına, insanların arasının bozulmasına, pek çok fitnelere hatta kan dökülmeye varıncaya kadar pek çok fitnelere sebep oluyor. İşte onun için bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Demek ki bu rivayetlerde anlatılan işte kıyamet günü bu şekilde efendim maymun şeklinde gelenler daha çok dedikodu, laf taşıyan, gıybet yapan insanlar olarak ifade edilmiş. Yine mahşerde domuz suretinde gelecek olanların dünyada haram yiyenler olduğu, yani helale harama dikkat etmeden haram yiyen kimseler olduğu şeklinde açıklamalar var. Yüzüstü sürünerek mahşere gelenlerin faiz yiyenler olacağı ifade ediliyor. Kör olarak mahşere gelecek olanların ise zulmeden, hüküm verirken zulmeden kimseler olduğu ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçtiğine göre bakacak olursak, bu dünyada kör olanlar ahirette de kör olacaktır diye bir ayet-i kerime var. Men kâne fî hâzihi a'mâ, fehuve fil âhireti a'mâ. Tabi bu ayet-i kerimeye göre hakka, hakikate, doğruya, hakikate gözünü kapatanlar, baş gözü açık da olsa bu dünyada, ahirette âmâ olarak haşredileceklerdir. Yine efendim dilsiz olarak haşredilecekler, yaptıkları amelleri beğenen kimseler olarak ifade edilmiş. Ya da belki hakikat karşısında söz söyleme imkanı varken susanlar belki. Dillerini çiğneye çiğneye mahşere geleceklerin insanlara vaaz ve nasihat ettikleri halde kendileri bunları uymayan, tatbik etmeyen kimseler olduğu şeklinde izah edilmiş. Elleri ve ayakları kesik olarak gelenlerin komşularına eziyet eden kimseler, cehennem ateşinden efendim kütük üzerinde asılacak kimselerin de halkı idarecilere, güç kuvvet sahiplerine, sultanlara gammazlayan kimseler olacağı, işte çok böyle leşten kötü, pis kokularla gelen, haşredilen kimselerin ise sadece nefsani arzu ve istekleri peşinde koşan, bunlara düşkün olan kimseler olduğu, mallarından fakirin, fukaranın hakkını vermeyen kimseler olduğu olacağı şeklinde yorumlanmış. Efendim, böyle kapkara ziften cübbe giyecek kimselerin ise kibirlenen, böbürlenen, kendini beğenen insanlar olacağı şeklinde yorumlar yapılmış veya bazıları hadis-i şeriflerde de geçiyor.
Efendim, programımızın ilk kısmında Nebe suresinin 17. ayet-i kerimeye kadar olan kısmını kısaca hatırlamış olduk ve 17. ayet-i kerimeden başlamıştık. En sonunda geldiğimiz nokta 18. ayet-i kerimedeydik. Hocam, buyurun kaldığımız yerden devam edebiliriz.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii önceki bölümde insanların fevç fevç o kıyamet gününde, hüküm gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geleceklerine dair tefsirler üzerinde duruyorduk. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا. O gün sura üflenir. İşte o üflendiği gün bölük bölük Allah'ın huzuruna gelirsiniz. İşte buradaki tefsirlerden birisi de insanların amellerine göre farklı şekillerde, farklı durumlarda gelecekleri şeklindeki yorum idi. Bununla ilgili de hadislerden, ayet-i kerimelerde de geçen insanların farklı halleriyle ilgili, mahşerdeki durumlarıyla ilgili bir takım bilgileri aktardık. Tabii bu konu aslında biraz da rüya tabiriyle de alakalı bir konu. Yani rüyada insanın gördüğü bir takım şekiller, hayvanlar veya kendisini farklı şekillerde görmesi de bu konuyla biraz ilgili. Yani aslında bir bakıma rüyalar insanın iç alemine, manevi alemine veya esas durumuna, şahsiyetine de işaret ediyor. Hatta bazı ehlullahın, bazı evliyaullahın insanları dünyada da Allah'ın onlara göstermesi sayesinde asli hüviyetlerinde, asli karakterlerinde gördüklerine dair bir takım menkıbeler var. Yani işte bilmem bir takım mesela hilebaz, düzenbaz insanı tilki suretinde, işte günahlara düşkün olanı işte malum hayvan suretinde vesaire gibi farklı suretlerde gördüklerine dair bir takım menkıbeler de vardır. Tabii burada tabii özellikle bazı rivayetlerde olumsuz yönlerin işte hem Peygamberimiz bunları Miraç gecesiyle gördüğü, kendisine gösterilen ahiret ahvaliyle ilgili bir takım rivayetlerde de naklediyor. Burada tabii olumsuz durumların öncelikle daha çok anlatılmış olması insanları bundan kurtarmak içindir. Yani bu asli suretlerde olmamak, yani bu suretlerin ifade ettiği kötülüklerden, günahlardan uzak durmak ya onları yöneltmek içindir. Dolayısıyla işte bu ayet-i kerimeyle beraber düşündüğümüzde bu bedbaht insanların, günahkar insanların mahşerde, ahirette işledikleri çirkin amelin şekline, suretine sokulacakları anlaşılıyor. Yani ne işlersek bu dünyada, ne amel işlersek onunla ilgili bir surette insanlar dünyaya gelecek. İşte şehitler kanları aka aka gelecekler. Günahkarlar işledikleri amelin efendim şekline göre gelecekler. Güzel amel işleyenler elbette o güzel amelin kendi üzerlerindeki etkisiyle, tesiriyle, suretiyle gelecekler. İşte simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Aslında bu dünyada da böyledir. Yani insan ne amel işlerse o yüzüne, simasına akseder. Ahirette de böyledir. Yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Yani böyle güzel amel işleyenlerin ahiretten adeta nur parlayacak etraflarında, önlerini aydınlatacak, sağlarını aydınlatacak. Ama bu dünyada günah karanlığı içerisinde olanlar, bu dünyada tabii günahın karanlığı çok ortada olmayabilir ama ahirette bu zahir olacak. Amelin nuru, aydınlığı olacak. O onların önünü aydınlatıp ayet-i kerimelerde beyan edildiği üzere onlar yürüyüp gidecekler, koşup gidecekler o nur sayesinde. Ama karanlık içerisinde olanlar önlerini göremedikleri için çakılıp kalacaklar zifiri karanlıkta. Hatta öbürlerine diyecek, öbürlerinden istifade etmeye çalışacaklar. İşte bizim sizin aydınlığınızdan, nurunuzdan istifade edelim temennisinde bulunacaklar ama وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah kime nur vermediyse artık onun için bir nur olmayacak, bir aydınlık olmayacak ahirette. Ya hülasa toparlayacak olursak, demek ki kıyamet gününde insanlar grup grup, başlarında önderleri olmak üzere, işledikleri amellere göre farklı gruplar halinde geleceklerdir. Bu dünyada batın olan, görünmeyen bir takım karakterler, insanların asli şahsiyetleri, karakterleri orada surete bürünecek, zahir olacak. Onun için demek ki ahireti burada kazanmaya çalışmak lazım. Nefsini ıslah etmek, amalini, amellerini ıslah etmek gerekiyor. Ki bunun neticesinde insan ahirette bu tür perişanlık durumuna düşmesin. Çünkü ahiret yine başka bir ayette ifade edildiği üzere, Tarık suresinin 9. ayet-i kerimesinde, يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ O gün gizli, saklı, kapalı olanlar ortaya dökülecek. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün. Çünkü buradaki ameller zahir olmuyor. Orada demek ki bunlar surete bürünecek. Her sıfat, her amel kendisine uygun, güzel veya çirkin bir biçimde, surette zahir olacak. İşte onun için insan demek ki orada mahcup olmamak, perişan olmamak için bu dünyada güzel amellere yönelmeli. Nefsini ıslah etmeli, amellerini güzel ameller haline getirmeye gayret etmeli.
Peki hocam 19. ayeti kerimeye geldiğimizde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ve futihatis semâ'u fekânet ebvâbâ. Gökyüzü açılır, kapı kapı olur. Özellikle bu ayet-i kerime hocam bize Mülk suresini de hatırlattı. Mülk suresinin başlarında çevir de gözünü bir bak, haydi Allah'ın yaratmasında o göklerde, o kudret nişanelerinde herhangi bir yarık, çatlak, bir dengesizlik, bir tutarsızlık görebilir misin? Netice olarak gözün onu görmeden, onu bulamadan mahzun bir şekilde o bulamamanın ezikliği içerisinde tekrar yerine gelecek diyordu. Burada da o günün tabii nasıl bir dehşeti ise gökyüzünün açılacağı adeta birer kapı gibi, kapı kapı olacağı ifade ediliyor, değil mi?
Evet. Tabii bu nasıl olacak? Bunun tam keyfiyetini Cenab-ı Hak bilir. Semanın açılması nedir? Kapılar oluşması nedir? Bunları bugünkü ilmimizde tam olarak kavrayamıyoruz ama bunlar olacak. Ve fütihatis sema aslında açıldı demek. Yani burada evet, da yine mazi sigası kullanılmış. Ve fütihatis semâ'u, gök açıldı. Ya burada mazi sigasının kullanılması efendim mutlaka bu olacaktır. Yani göğün açılmasının, pek çok kapılar halinde efendim olmasının, pek çok kapılar açılmasının kesinlikle meydana geleceğini vurgulamak için burada sanki açılmış gibi mazi sigası kullanılmış. Aynen önceki ayette olduğu gibi sura üfürülür ifadesi üzerine atfedilmiş. Tabii dediğiniz gibi çok güzel ve Mülk suresinde gökyüzünde hiçbir semada bir çatlak olmadığı ifade ediliyordu. Sağlam bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın bina ettiği ifade ediliyor. Başka ayet-i kerimelerde de ifade ediliyor. Ama bu işte kıyamet dehşeti meydana geldiği zaman bu gökyüzü Cenab-ı Hakk'ın heybetinden açılacağı, çatlayacağı ve yarılacağı bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Ve orada pek çok kapılar meydana geleceği ifade ediliyor. Tabii bu kapılar nasıl kapılardır, nasıl bir şeydir? Bunun keyfiyetini bugün tam olarak bilemiyoruz elbette. Dolayısıyla meleklerin şimdiye kadar hiç bilinmeyen bir biçimde inmeleri için birçok kapıya ayrılmış hale gelir şeklinde yorumlanmış bu ifade. Tabii bunun benzeri Furkan suresinde de var. Bu mananın benzeri. Allah Teala orada şöyle buyuruyor Furkan suresinin 25. ayet-i kerimesinde. Estaizu billah. Ve yevme teşakkakus sema'u bil gamami ve nüzzilel melâiketu tenzîlâ. O gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. Yani demek ki bu gökyüzünün açılması, yarılması, kapılar halinde olması oradan meleklerin inmesi ile bir bakıma daha da açıklanmış oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birinci müfessiri yine Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Yani bazı ayetlerde mücmel, toplu olarak ifade edilen hususlar başka ayetlerde biraz daha izah edilmiş, açıklanmıştır. Dolayısıyla bu ayet onu biraz daha açıklıyor. Furkan suresinin 25. ayet-i kerimesi. Yine bilgamem, bulutlar ile olduğu ifade ediliyor ki oradaki bulutların benzeri de Bakara suresinin 210. ayet-i kerimesinde geçiyor bu konuda. Estaizu billah, bismillah. Hel yanzuruna illa en yetiyahumullahu fi zulalin minel gamami vel melaiketu ve kudiyal emr ve ilallahi turcaul umur. Onlar ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? İşin bitirilmesini ve Allah'ın gelmesini mi bekliyorlar? Bütün işler neticede Allah'a dönüp varır ayet-i kerimesinde de bu gamam kelimesi geçiyor. Tabii buradaki gamam nasıl bir gamamdır? Buralarda yine bize biraz şimdilik meçhul olan, kapalı olan hususlardır. Tabii bulut dediğimiz zaman hatırımıza ne geliyor? Bulut geldiği zaman güneşin ışığını kesiyor. Araya bir engel girmiş oluyor. Ama tabii bu nasıl bir buluttur? Maddi bir bulut mudur? Manevi bir bulut mudur? Bunların keyfiyeti henüz biraz dediğimiz gibi bize meçhul hususlar. Yani onlar Allah'ın ve meleklerin bulutlar arasından emrinin ve azabının gelmesini mi bekliyorlar şeklinde de ifade edilmiş bu Bakara suresinin 210. ayet-i kerimesi. Yine bazı alimler tefsirini yaptığımız bu 19. ayetteki ve fütihatis sema, göğün açılması, yarılmasından maksadın göğün yerinden alınarak açılması şeklinde de tefsir etmişler. Bunu da yine Tekvir suresi, İzeşşemsü küvvirat diye başlayan surenin 11. ayet-i kerimesinde bu gökle ilgili kıyamet koptuğunda neler olacak bununla ilgili bir ifade var. Ve İzeşşemâ'u küşitat, gökyüzü sıyrılıp alındığında ayet-i kerimesinden hareketle göğün yerinden alınarak açılması şeklinde tefsir etmişler. İşte gökyüzünde belirecek yollar ve gidiş yerleri de bu ayette ifade edilen kapılardan olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla bu bilgilerden hareketle ayet-i kerimede şöyle denilmiş olmaktadır. Gök yerinden sıyrılıp alınır ve onun yerine kendisini hiçbir şeyin kapamadığı, kesmediği yollara dönüşür şeklinde müfessirler tefsir etmişler, beyan etmişler.
Evet, hocam 20. ayet-i kerimeye geldiğimizde Estaizu billah, bismillah ve suyyiratil cibalu fekanet seraba, dağlar yerlerinden koparılıp yürütülür, bir serap halini alır. Tabi daha öncelerinde hep alışık olduğumuz üzere az önceki ayet-i kerimede de bahsetmiştik, hep sağlamlığı kazık gibi tabiri caizse yerleri tutan bir dağlardan bahsederken burada yine o dehşetli günle alakalı, o hüküm ve ayrışma günüyle alakalı bir başka tasvir daha hocam. Buyurun.
Evet, kıyametin işte bir başka dehşetli durumunu ifade ediyor. Dediğiniz gibi dağ sağlamlığı, metinliği ifade eder. İşte insanın yaşadığı bu dünyadaki en azametli, en büyük, en heybetli maddi varlıklar olarak dağlar ifade edilebilir. Ama o günde, o dehşetli günde, kıyamet gününde dağların yürütüleceği ifade ediliyor. Meçhul bir sigayla gelmiş. Suyiratil cibal, dağlar yürütülür. Tabii yürüten Allah Teala'dır. Nitekim bu açıkça da ifade edilmiş başka ayet-i kerimede. Mesela Kehf suresinin 47. ayet-i kerimesinde Estaizu billah. Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral arda barizeten. O gün dağları yerinden yürütürüz, götürürüz ve yeryüzünün açık, çıplak olduğunu görürsün. Yani bir yükseklik kalmaz. Dolayısıyla burada biz yürütürüz buyurarak yürütenin Cenab-ı Hak olacağı ifade ediliyor. Ama burada meçhul bir sigayla gelmesi de aslında bir o dehşete bir edebi olarak bir katkı sağlıyor. Dağlar yürütülür, yürüten belli aslında ama meçhul olarak ifade edilmiş oluyor. Ayet-i kerimede tabii dağlar yerlerinden söküldükten sonra Allah'ın onları yürütmesi, efendim hareket ettirmesi ifade edilmiş oluyor. Tabii dağların yürütülmesi, havada yürütülmesi, sura ikinci defa üfürülmesinin ardından mahlukatın hepsinin diriltilmeleri sırasında olacağı beyan edilmiş. Ki onlar bu manzarayı müşahede etsinler, görsünler ve daha sonra Allah Teala onları ayırır ve parçalar, dağları paramparça haline gelir. Toz duman hale gelir ve serap haline gelir. Tabi serap gün ortasında veya çölde uzaktan bakıldığında su gibi zannedilen bir göz aldanmasından ibarettir. Ya da işte çöllerde su gibi parlar uzaktan böyle şeyinden dolayı, hararetin fazlalığından dolayı. Su olmadığı halde su zannedilen, su gibi parlayan şeye serap denir. İşte dağların serap gibi olması, işte bu yürütüldükten sonra, yerinden oynatıldıktan, paramparça edildikten sonra insanların gözlerinden kaybolması ve böyle su gibi akması belki bakımından dolayı serap hal geleceği ifade edilmiştir ki Allah Teala'nın yürütmesi, parçalaması, toz duman etmesi sayesinde un ufak olup dümdüz olmaları sayesinde demek ki tıpkı serap gibi olurlar, serap gibi görünürler. Parçaları efendim saçılmış darmadağın olduğu için bu şekilde görünürler. Nitekim işte dağların böyle un ufak olacağı, toz duman olacağına dair ayet-i kerimeler de var. Mesela Vakıa suresinin 5. 6. ayet-i kerimesinde ve bussetil cibalu bessa fekanet haba'en munbassa. Dağlar parçalandığı, dağılıp toz duman haline geldiği ifade ediliyor. Geleceği ifade ediliyor kıyamet gününde. Tabi paramparça olmalarının ve yarılmalarının Tura 1. üfürüşte olacağı, bulut gibi yürütülmesinin ve yeryüzünün dümdüz hale getirilmesinin ise ilk sura ikinci defa üfürüldükten sonra olacağını müfessirler ifade ediyor. Dolayısıyla burada dağlarla ilgili daha pek çok hususlar var. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili pek çok ayet-i kerimeler var. Dağlar özellikle tabii kıyamet koptuğunda, sura birinci veya ikinci üfürüldüğünde dağlarda meydan bir takım değişikliklerin dağlarda da olacağına dair pek çok ayet-i kerimeler var. Ama herhalde vaktimiz az kaldı.
Hocam İsterseniz, onları bir sonraki programda da alsak daha iyi olur aslında.
Evet, yarım kalmasın. Yani demek ki kıyametle ilgili en önemli hususlardan birisi dağlarda meydana gelecek, yeryüzünde meydana gelecek değişikliklerdir. Yani semada da bir takım değişiklikler olacağına dair pek çok ayet-i kerime var ama özellikle dağlarla ilgili de pek çok ayet-i kerime var. Dağların durumunun ne olacağı kıyamette, kıyametin kopmasıyla ilgili.
Hocam İnşallah... zaten bu arada araya girmiş oldum ama örfümüzde, adetimizde, bu gelenek, görenekle dilimize yansıyan kısmında bile insan en çok sevdiği, en çok bağlandığı, kendisine karşı en derin hisler beslediği kişiden, tabiri caizse, ya da kişilerden herhangi ufak da olsa bir yanlış görse güvendiğimiz dağlara kar yağdı diyor. Yani ayet-i kerimelerde biz hep dağın ne kadar sağlamlığı, ne kadar yeri tutuculuğu, o metinliği, o direnci, o gücünü, o kuvvetini okuduysak bu sefer karşımızda bunların adeta yerlerinden kaldırılıp dağıtılacağı, hepsinin belki bir serap olacağı, onların koparılacağı ve hani yeryüzünü tutan dediğimiz o dağların artık yeryüzünü tutmadığı, yerin artık kaç kat altındaki tabakalarla mı haşır neşir olacağız, göğün açılmasında hangi ibretler, hangi hikmetler var, hangileriyle karşılaşacağız, hepsi böyle düşününce hakikaten bunun tefekkürü neticesinde işinden çıkamayacağımız bir boyutta Allah yardımcımız olsun diyebiliyoruz ancak.
Amin.
İnşallah. Hocam inşallah bir sonraki programımızda da buradan devam etmiş olalım diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda suremizden, Nebe suremizden 17, 18, 19 ve 20. ayet-i kerimeleri hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah kaldığımız yerden bir sonraki programımızda da devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler efendim.